Ayrım 63, Büyük İslam İlmihali, sayfa 516, İslamiyet'i ilk kabul edenler, 93. Resul-i Ekrem Efendimiz kendisine peygamberlik gelince ilk önce çevresinde bulunan bazı kişileri özel şekilde İslam dinine çağırdı. Bu daveti ilk önce Hazreti Hatice validemiz kabul edip İslamiyet şerefine kavuştu. Sonra Kureyş'in büyüklerinden olan Ebu Bekir ile peygamberimizin azatlısı Zeyd İbni Harise ve peygamberimizin amcası Ebu Talip'in oğlu olan 9-10 yaşlarındaki Hazreti Ali İslam'ı kabul etmişlerdi. Az sonra da Hazreti Ebu Bekir'in delaletiyle Osman İbni Affan, Abdurrahman İbni Af, Sa'd İbni Ebu Vakkas, Zübeyir İbni Avvam, Talha İbni Ubeydullah Hazretleri İslamiyet'le şereflendiler. 94. Peygamber Efendimiz daha sonra insanları açıkça dine çağırmaya başladı. Herkese Yüce Allah'ın birliğini, varlığını ve büyüklüğünü anlatarak ondan başka hiçbir şeye tapılmamasını söyledi. Bunun üzerine gerçeği anlayanlar Müslüman olmaya can atıyorlardı. Cehaletten kurtulup mutluluğa eriyorlardı. Bir süre sonra Peygamberimizin amcalarından Hazreti Hamza İslamiyet'i kabul etti. Bundan az sonra da Ömer İbni Hattab Müslüman olarak İslam dininin yayılmasına çalıştı. Artık Müslümanların sayısı günden güne artıyordu. 95. Peygamber Efendimiz'i görüp de ona iman edenlere çoğul olarak sahabe ve ashab denir. Bunun tekili sahabidir. Bu şerefe kavuşan hanımlara da sahabiyat denir ki tekili sahabiyedir. Ashab-ı kiramın en büyüklerinden olan Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali hazretlerine Hulefâ-i Raşidin, Çaryâri Güzin denir ki bunlar Hazreti Peygamber'den sonra sırasıyla halifelik makamına geçmişlerdir. İslam dinine pek çok hizmetler etmişlerdir. Bu dört sahabi ile Abdurrahman İbni Af, Sa'd İbni Vakkas, Zübeyir İbni Avvam, Talha İbni Ubeydullah, Said İbni Zeyd, Ebu Ubeyde İbni Cerrah hazretlerine de Aşere-i Mübeşşere, cennetle müjdelenen 10 kişi denir ki bunlar Hazreti Peygamber tarafından cennetle müjdelenmişlerdir. 96. Peygamber Efendimiz'i görüp de ona iman edenlerin hepsi de mübarek, mukaddes, her yönden saygı değerdiler. Onların değer ve şerefleri diğer bütün Müslümanlardan daha yüksektir. Bu da Peygamber Efendimiz'e kavuşma şerefine erişmelerinin ve İslam dinine ilk hizmet etmenin bir neticesi, bir mükafatıdır. Onun için biz o yüksek zatların hepsine istisnasız hürmet ve sevgi besleriz. Onların arasında meydana gelmiş bazı olaylar birer içtihada ve hikmete dayandığından biz o olayları kurcalamayız. O olaylardan dolayı hiçbirine dil uzatamayız. Peygamberin ve diğer din büyüklerinin bizlere emir ve öğütleri bu şekildedir. Allah'a hamdolsun ki sünnet ehlinden olan bütün Müslümanlar bu şekilde hareket eder. Bütün ashab-ı kiramdan radıyallahu anhüm, Allah onlardan razı olsun diyerek hayır dua ile anarlar. Bu konudaki ashab-ı kiram hakkında Müslümanların Nezih İtikatları adlı eserimizde geniş bilgi vardır. Yüce Allah Hazretleri bütün ashab-ı kiramdan razı olsun. Amin. İlk Müslümanların çektikleri eziyetler, Habeşistan'a hicretleri ve çember içinde kalmaları. 97. Peygamber Efendimiz'i doğrulayıp İslam dinini kabul eden ashab-ı kiramdan birçokları bu uğurda pek çok eziyetler çekmiş, birçok maddi mahrumiyetlere katlanmış, dinleri uğrunda mallarını ve canlarını vermişlerdir. Peygamber Efendimiz dahi birçok eziyetlere uğramış, hiçbir peygamberin görmediği eza ve cefaya uğrayarak bunlara sabretmiş ve metanet göstermiştir. Yüksek peygamberlik görevini en üstün bir şekilde çalışarak yerine getirmiştir. 98. Kölelerden ilk önce Müslüman olan Bilal-i Habeşi idi. Bu zat Müslüman olunca görmediği eziyet kalmamıştır. Müşrikler bu muhterem zatın boynuna ip takmışlar ve onu çocukların eline vererek sokaklarda ve kızgın kumların üzerinde dolandırmışlardır. Onu bayıltıncaya kadar dövmeye devam etmişlerdir. Fakat Hazreti Bilal Allah birdir, Allah birdir diyerek dininde direniyor, bu eziyetlere katlanıyordu. Sonra onu Ebu Bekir Hazretleri satın alarak azat etmişti. Dinindeki sebat ve metanetinin mükafatıdır ki onun mübarek ismi asırlardan beri bütün İslam ümmeti tarafından saygıyla anılıp durmaktadır. Allah ondan razı olsun. 99. İslamiyet'i kabul edenlerden bir kısmı da gördükleri eziyet yüzünden vatanlarını terk ederek Habeşistan'a hicrete mecbur kalmışlardı. Şöyle ki bunlardan ilk defa 11 erkek ile 4 kadın, sonra 82 erkek ile 20 kadın hicret etmiştir. Peygamberimizin muhterem kızı Rukiye ile kocası Hazreti Osman da bu ilk hicret edenlerdendir. Habeşistan hükümdarı olan Necaşi bu muhacirlere çok hürmet etmiş, onlara yer göstermiş ve sonra da İslamiyet'i kabul etmişti. 100. Peygamberimize elçilik görevi verildiğinin 7. senesi olmuştu. Mekke'deki müşrikler, Müslümanların günden güne artmakta olduklarını ve güçlendiklerini görerek onlara bir kat daha şiddet kullanmaya başladılar. Peygamber Efendimizin mensup olduğu Beni Haşim, Haşim oğulları ile alışverişi kesmiş, onlara yararlı olan şeyleri bildirmeye karar vermişlerdi. Onların yoksulluk içinde yaşamaları için kendileriyle her türlü ilgiyi kesmek hususunda bir sözleşme yazıp Kabe'nin bir duvarına asmışlardı. Artık Haşim oğullarından gerek Müslüman ve gerekse Müslüman olmayanlar Şabi Ebu Talip denilen bir mahallede çember altına alınmış duruma sokulmuşlardı. Son derece sıkıntı içinde vakit geçiriyorlardı. Diğer Müslümanlar da gelip bu mahallede toplanmışlardı. Fakat bu sözleşmenin başındaki Bismikallahümme, Allah'ımızın adı ile yazısından başka bütün yazıların güvelerin yemiş olduğunu Peygamber Efendimiz bir mucize olarak haber vermişti. Onlar gidip baktılar, bu gerçeği anlayınca biraz utandılar. Böylece müşrikler Haşimoğullarına karşı olan sözleşmelerini bozdular. Haşimoğulları da diğer Müslümanlar gibi bu çemberden kurtulup biraz nefes aldılar. Ebu Talip ile Hazreti Hatice'nin vefatları. 101. Amcası Ebu Talip peygamberimizi çok sever, pek ziyade korurdu. Efendimizin pek muhterem ve pek doğru sözlü bir zat olduğunu bilirdi. Fakat kavminin dedikodusundan çekinerek görünüşte iman etmiş değildi. Kalben iman etmiş olduğu kendisine isnat edilen bazı şiirlerinden anlaşılmaktadır. Gerçeği ancak Yüce Allah bilir. 80 yaşında olduğu halde Risaletin 10. yılında vefat etmiştir. 102. Ebu Talip ölümüne yakın bir zamanda Kureyş büyüklerini yanına çağırarak onlara şöyle bir öğüt vermiş. Ey Arap'ın seçkinleri! Kimse sizlere sevgi, fakirlere yardım ediniz. Namus ve fazileti gözetiniz. Daima birlik ve beraberlik içinde hareket ediniz. Özellikle Muhammedül Emin'e itaat edip onu gözetiniz. İyi biliniz ki Hazreti Muhammed her sözünde doğrudur. O Allah'ın hidayetine, başarısına kavuşmuştur. Bütün Kureyş oymakları ve bütün çevre insanları onun emrine boyun eğecek, onun çağrısına koşacaktır. Eğer daha yaşayacak olsaydım, her türlü zorluklara katlanarak ona yardıma devam ederdim. 103. Ebu Talip'ten 3 gün sonra da Hatice Tülkübra validemiz vefat etmiştir. Bunların ölümleri Peygamber Efendimiz'i çok duygulandırmıştı. Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice'den çok memnundu. Onun üzerine başkasıyla evlenmemişti. Onun için şöyle buyurmuştur. Bana ondan daha hayırlı bir zevce nasip olmadı. Beni kimseler doğrulamadığı bir zamanda o doğruladı. Benden herkes malını esirgerken o mallarını bana harcadı. Benim dünyada bir dostum vardı, o da Hatice idi. Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice'nin vefatından sonra Zeman'ın kızı Sevde validemizle, Hazreti Ebu Bekir'in kızı Ayşe Sıddık'a validemizle, daha sonra Hazreti Ömer'in kızı Hafsa validemizle, Hazreti Ebu Süfyan'ın kızı Ümmü Habibe validemizle evlenmiştir. Yüce Allah hepsinden razı olsun. Peygamberimizin kabileleri dine daveti ve akabe beyatı. 104. Mekke'deki müşrikler Ebu Talib'in öğütlerini dinlemediler. Onun ölümünden sonra Hazreti Peygamber'e daha ziyade düşmanlık ettiler. Eziyet etmeye kalkıştılar. Peygamber Efendimiz de azatlısı olan Zeyd'le beraber Mekke'den çıkıp Taif'e gitti. Önce civarında bulunan Bakr İbni Vail kabilesiyle Kahtan kabilelerinden birini dine davet etti. Fakat bunlar daveti kabul etmediler. Sonra Taif'e vardılar. Orada Beni Sakıf kabilesini dine çağırdı. Onlar da kabul etmediler, uygunsuz sözler söylediler. Hazreti Peygamber Mekke'ye döndü. Mekke'ye bir konaklık mesafede bulunan Batn-ı Nahle Vadisi'ne gelince bir gece orada kalıp ibadetle meşgul oldu. Er-Rahman suresini okurken cinlerden bir bölük gelip okunan ayetleri dinlediler ve Peygamber Efendimiz'e iman ettiler. Duyduklarını gidip diğer cinlere de anlattılar. Bu bir gerçektir. Bunu Kur'an-ı Kerim bildirmektedir. 105. Peygamber Efendimiz yalnız insanlara değil cinlere de peygamber gönderilmiş bulunmaktadır. Bunun içindir ki kendisine Resulü Sakaleyn, insanların ve cinlerin peygamberi denilmiştir. Meleklere de peygamber olarak gönderilmiş bulunduğunu söyleyenler vardır. Gerçek şu ki onun varlığı bütün alemler ve yaratıklar için Allah tarafından bir rahmet olmuştur. 106. Peygamber Efendimiz Taif'ten Mekke'ye dönünce yine her türlü eziyetlere katlanarak halkı İslam dinine çağırmaya devam etti. Her sene hac mevsiminde civardan Mekke'ye gelen ve Suk-ı Ukaz denilen panayırda toplanan kabilelerle görüşüp onları İslam dinine çağırıyordu. Bunlardan bir kısmı daveti kabul ederek Müslüman olmuş ve böylece İslamiyet yavaşça Arap Yarımadası'na yayılmaya başlamıştı. Mekke müşrikleri de bu yayılmanın önüne geçmek istiyorlardı. Peygamberimize iftira ediyor, ona şair, kahin, mecnun, sahir demek küstahlığında bulunuyorlardı. Ne gariptir ki içlerinde Velid İbni Muire gibi cin fikirli adamlar Hazreti Peygamber için şöyle diyorlardı. Biz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem nasıl kahin diyebiliriz ki? Onun sözleri asla kahinin sözlerine benzemiyor. Biz ona nasıl mecnun diyelim ki? Onda asla cinnet alameti yoktur. Biz ona şair de diyemeyiz. Çünkü biz şiirin bütün kısımlarını biliriz. Onun sözleri bunlardan hiçbirine benzemiyor. Ona büyücü veya sihirbaz da diyemeyiz. Çünkü o ne okuyup üflüyor ne düğüm bağlıyor. Onun neresi sihirbaza benziyor? Doğrusu bu dediklerimizin hiçbiri ona yakışmıyor. 107. Bir takım hayırsız kimseler, peygamberde görülen ilahi nurları ve olgunluk hallerini anlamayıp, ondan yararlanamadıkları gibi başkalarının da yararlanmasına engel oluyorlardı. Fakat zavallılar bilmiyorlardı ki, Yüce Allah'ın güneşini hiç kimse perdeleyemez, Allah'ın nurunu kimse söndüremez. Böyle tehlikeli hareketlerde bulunanlar ve kötü kuruntu taşıyanlar yıkılıp giderler. Allah'ın nuru yine anlayış sahibi müminlerin gönlünü aydınlatmaya devam edip gider. Dünya tarihi buna şahittir. 108. Peygamberliğin 11. yılı idi. Peygamber Efendimiz yine hac mevsiminde kabileleri dine davet ediyordu. Medine halkından ve Hazreç kabilesinden bir topluluğa Akabe denilen tepede rast geldi. Kendilerine İslam dinini anlattı. Kalpleri duygulandıran ve aklı düşünmeye götüren Kur'an-ı Kerim ayetlerinden bir miktar okudu. O muhterem toplulukta İslamiyet'in ne yüksek bir din olduğunu anlayarak Allah'ın peygamberini doğruladılar ve iman ettiler. Bir yıl sonra bunlardan 5 kişiyle yine Medine halkından diğer 7 kişi gelip Akabe isimli yerde Hazreti Peygamber'le görüştüler. Bundan sonra Yüce Allah'a ortak koşmayacaklarına, hırsızlık ve zina etmeyeceklerine, hiç kimseye iftirada bulunmayacaklarına, kız çocuklarını öldürmeyeceklerine dair Hazreti Peygamber'e söz verip ant içtiler. İşte bu şekilde yapılan sözleşmeye anda 1. Akabe Beyatı denir. 109. 1. Akabe beyatını yapan Ashab-ı Kiram Medine'ye döndüler. Orada İslamiyet'i yaymaya başladılar. Peygamberliğin 13. yılında Medine'deki Evs ve Hazreç kabilelerinden 73 erkek ile 2 hanım yeniden geldiler. Ebu Eyyub el-Ensari de bunların arasında idi. Peygamber Efendimizle Akabe denilen yerde buluştular ve İslamiyet'i kabul ettiler. Ayrıca Peygamber Efendimiz'i Medine'ye davet ettiler. Medine'ye şeref verdikleri zamanda kendisini canları gibi koruyacaklarını ve emirlerine uyacaklarını, Müslümanların fakirlerine ve zayıflarına yardım edeceklerine yemin ederek kabullendiler ve buna söz verdi, and içtiler. İşte bununla 2. Akabe Beyatı meydana gelmiştir. Ayın bölünmesi ve Miraç mucizeleri. 110. Ayın iki parçaya ayrılması peygamberliğin 8. yılında olmuştur. Şöyle ki, müşriklerden bir kısım kimseler mehtaplı bir gecede ayın ikiye ayrılıp sonra birleşmesini Peygamber Efendimiz'den istediler. Böyle bir mucize gösterilmedikçe iman etmeyeceklerini söylediler. Hazreti Peygamber de Yüce Allah'a dua etti. Ayda Yüce Allah'ın kudretiyle iki parçaya ayrıldı. Bir parçası Nur, Hira Dağı'nın bir tarafında, diğer parçası da öbür tarafında yüksekten göründü. Sonra birleşip eski halini aldı. bu mucizeyi o gece bazı yolcular da görmüştü. Mekke'ye geldikleri zaman bu olayı anlattılar. Ne yazık ki müşrikler yine iman etmediler. Bu olayı bir sihir sandılar. Oysa ki Yüce Allah'ın kudreti her şeye yeterlidir. Bir peygamber için mucize olmak üzere böyle bir olayı meydana getirmesine ne engel vardır? Gökyüzünde nur saçan birçok yıldızların veya diğer varlıkların güneşten ayrılarak onun çevresinde bir düzen kurduklarını bugünkü alimler iddia edip duruyorlar. Artık bu üstün alemleri yaratıp düzene sokan Yüce Allah böyle bir mucizeyi yaratamaz mı? Çok yazıktır ki inkarcı ve gafil insanlar Yüce Allah'ın sonsuz kudretini hudutlandırmış oluyorlar da bundan haberleri olmuyor. Doğrusu böyle tabiatla ilgili mucizeleri inkar etmeye veya başka türlü yorumlamaya asla ihtiyaç yoktur. Yazıklar olsun buna aykırı bir düşünceye sahip olanlara. 111. Peygamberliğin 13. senesinde Miraç mucizesi olmuştur. Şöyle ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Medine'ye hicretlerinden 8 ay önce Recep ayının 27. gecesiydi. Cibril'e Emin geldi ve Burak adında bir binit getirdi. Peygamberimizi alıp Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürdü. Oradan göklere çıkardı. Peygamber Efendimiz nice alemler gördü. Diğer peygamberlerin ruhları ile görüştü. Sidretül Münteha denilen makama kadar vardı. Yüce Allah'ın birçok tecellisine kavuştu. Peygamberin kendisine ve ümmetine 5 vakit namaz farz kılındı. Aynı gece ve kısa bir zaman içinde evine geri getirildi. Sabahleyin bu olağanüstü olayı insanlara haber verince müminler onu tebrik ettiler. Müşrikler ise böyle bir şey olamaz diyerek inkarda bulundular. O bilgisiz ve düşüncesiz insanlar hayvanlara, taşlara ve ağaçlara tapıyorlardı. Yüce Allah'ın kudretini de bu taptıkları şeylerin kudretine ve kuvvetine benzeterek böyle üstün bir olayın meydana gelmesine imkan göremiyorlardı. Eğer bunlar bu kainatı yaratanın nasıl büyük bir yaratıcı olduğunu biraz bilseler ve eğer o hikmet sahibi Allah'ın şu üstümüzdeki sonsuz boşlukta milyonlarca büyük küçük küreleri tutup büyük bir hızla hareket ettirmek olduğunu düşünselerdi, böyle bir mucizeyi inkara gerek görmezlerdi. Zavallı insanlar. Kendi yapacakları taşıtlarla, füzelerle, merihlere ve zührelere yükselip çıkabileceklerini düşündükleri halde, Miraç olayının sadece Allah'ın kudretiyle olmasını nasıl uzak görebilirler? Şüphe yok ki Yüce Allah'ın gücü her şeye yeter. İslamiyet'in Medine'de yayılması ve Müslümanların oraya hicreti. 112. Medine'nin eski adı Yesrib idi. Oraya Yemen'in Ezd kabilesinden bir toplum gelip yerleşmişlerdi. Bu toplumun başkanı olan Haris ölünce Evs ve Hazreç adlarındaki iki oğlunu bırakmıştı. O toplumda ikiye ayrıldı. Bir kısım Evs, diğer bir kısmı da Hazreç'e bağlandı. Böylece Medine'de Evs ve Hazreç adında iki kabile türemiş oldu. Daha sonra bunların arasına şiddetli düşmanlık girdi. Daima birbirleriyle çarpışıp dururlardı. Dünyayı verseler aralarını bulmak ve kalplerini birleştirmek mümkün değildi. Fakat ne zamanki İslamiyet nurları parlamaya başladı, hemen o eski düşmanlığı unuttular. Bu düşmanlık yerine bir sevgi ve bir kardeşlik meydana geldi. Birbirine din bağı ile bağlandılar ve birbirinin selametine, mutluluğuna çalıştılar. Böylece ortak düşmanları olan Yahudilere üstün geldiler. İşte İslamiyet Medine'de bu iki kabile arasında günden güne hızla yayılıyordu. Ashab-ı Kiram'dan Ömeyroğlu Musab, bunlara Kur'an-ı Kerim ve İslam ahlakını öğretmek için Medine'ye gönderilmişti. Sonra başkanları olan Sa'd İbni Muaz ve Üseyyid İbni Hudayr da Müslüman olunca bu iki kabile arasında İslam olma nimetine kavuşmayan kalmamış gibiydi. 113. Mekke'deki Müslümanlar müşriklerden çekilemeyecek derecede eziyet görüyorlardı. İkinci Akabe beyatından sonra azar azar gizlice Medine'ye hicrete başladılar. Yalnız Hazreti Ömer Mekke'den çıkacağı zaman Kabe'yi ziyaret edip orada toplanmış bulunan müşriklere açıkça şöyle söyledi: "Siz ne akılsız kimselersiniz ki taştan ve ağaçtan yapılmış şeyleri mabut tanıyorsunuz. İşte ben gidiyorum. Babasını evlatsız, evladını babasız, karısını kocasız bırakmak isteyenler varsa beni izlesin." Bu konuşmayı açıktan yaparak çıkıp gitmişti. Medine-i Münevvere'ye hicret eden ashab-ı kirama muhacirin göç edenler denir. Medine halkından olan ashab-ı kirama da ensar, yardım edenler denir. Bu zatlar muhacirlere çok büyük yardımlarda bulundukları için kendilerine ensar unvanı verilmiştir. Yüce Allah hepsinden razı olsun. Peygamberimizin Medine'ye hicretleri ve oradaki bazı çalışmaları. 114. Peygamberliğin 14. yılı idi. Mekke'deki Müslümanlar Medine'ye hicret etmişlerdi. Mekke şehrinde yalnız Hazreti Peygamber ile aile halkı ve Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ali kalmışlardı. Müslümanların böyle Medine'ye gidip orada bir kuvvet meydana getirmeleri Mekke'deki gayrimüslimleri düşündürüyordu. Darün Nedve denilen bir binada toplandılar. Müslümanların en büyük düşmanı olan Ebu Cehil adındaki şahsın sözüne uydular. Hazreti Peygamber'i öldürmeye karar verdiler. Her kabileden bir şahıs ayrılarak geceliğin Hazreti Peygamber'in evini kuşattılar. Uyumasını bekliyorlardı. Onu öldüreceklerdi. İşte o gece Cibril-i Emin geldi. Durumu Hazreti Peygamber'e bildirdi ve Medine'ye hicret için kendisine izin verildiğini söyledi. Hazreti Peygamber kendi yatağına Hazreti Ali'yi yatırdı. Yerden bir avuç toprak alıp dışarıda bekleyen müşriklerin üzerlerine saçtı. Hiçbirisi görmeksizin aralarından çıkıp gitti. O gece bir yerde kaldı. Gündüzün öğle vakti Hazreti Ebubekir'in evine gitti ve beraberce hicret edeceklerini müjdeledi. 115. Rebiülevvel ayının ilk günleri idi. Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir ile geceliğin Mekke'den çıktılar. Mekke'ye bir saatlik uzaklıkta bulunan Sevr Dağı'na gittiler. Orada Atal denilen bir mağarada saklandılar. O gece orada kaldılar. Mekke müşrikleri durumu öğrenince Hazreti Peygamber'in peşine düştüler. Her tarafı yokladılar. Öyle ki bu mağaranın yanına bile geldiler. Fakat mağaranın kapısına örümcekler hemen ağlarını örmüş, güvercinler de oracıkta yuva kurmuşlardı. Orada kimsenin bulunamayacağını anlayarak geri döndüler. Bu bir mucize idi. Sonra Peygamber Efendimiz muhterem arkadaşı ile mağaradan çıktı. Daha önce Abdullah İbni Ureykıt adında biri aracılığıyla hazırlanmış oldukları iki deveden birine Hazreti Peygamber ile Hazreti Ebu Bekir, diğerine de Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdullah ile Amir İbni Füheyre binerek Medine tarafına yöneldiler. Yolda birçok üstün haller meydana geldi. 116. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Mekke'den çıkmış olduğunu öğrenen müşrikler, peygamberi ve arkadaşı Ebu Bekir'i yakalayıp getirecek kimselere 100 deve vereceklerini ilan etmişlerdi. Bunu almak için Beni Müdliç aşiretinden Süraka adında birisi peygamberimizin arkasına düştü. Kudeyt denilen yerde peygamberimize yetişti. Fakat atının ayakları dizlerine kadar yere battı. Bundan davranışının kötü olduğunu anladı. Peygamberimizden güvenlik sözü istedi ve onu peygamberden aldı. Bu şekilde kurtuldu. Mekke'nin fethinde de İslamiyet'i kabul etti. Beni Eslem kabilesinde Büreyde Tübnül Huseyb adındaki biri de 70 kadar atlı ile Hazreti Peygamber'i yakalatmak sevdasına düştü. Fakat Hazreti Peygamber'e yetişince fikrini değiştirdi. Kalbinde iman parlamaya başladı, beyaz sarığını çözdü. Ey Allah'ın Resulü, sizin böyle bayraksız yürümenize gönlüm razı olmuyor. İzin veriniz de alemdarınız, sancaktarınız olmak şerefine kavuşayım dedi ve aldığı izin üzerine sarığını kargısının ucuna bağladı. Medine'ye bir saat uzaklıkta olan Kuba köyüne kadar peygamberin yanından ayrılmadı. İslam'ın ilk bayrağı bu mübarek sarıktır. 117. Peygamberimizin Medine'ye varacağını Medineliler işitmişti. Her sabah Medine dışına çıkar, sıcaklar basıncaya kadar beklerlerdi. Bir pazartesi günü Hazreti Peygamber ile mağara arkadaşı Ebu Bekir'in gelmekte oldukları görüldü. Hemen karşılamaya koştular ve Kuba köyünde onlarla buluştular. Peygamber Efendimiz Kuba'da 3 gün kaldı ve meşhur Kuba Mescidini yaptırdı. İslam'da yapılan ilk mescit budur. Sonra Hazreti Ali arkadan yetişip Kuba'da Hazreti Peygamber'le buluştu. Ashab-ı kiramdan meşhur Selman-ı Farisi de Kuba'ya gelip İslam dinini kabul etti. 118. Peygamber Efendimiz Rebiülevvel ayının 16'sına rastlayan bir cuma günü idi ki sabahleyin Müslümanlardan 100 kişiyle Kuba'dan ayrılıp Medine'ye yürüdüler. Yolda Ranuna denilen derenin üst tarafına indiler. Peygamber Efendimiz orada çok açık ve güzel hutbe okuyup cuma namazını kıldırdı. Hazreti Peygamber'in ilk kıldırdığı cuma namazı budur. Peygamber Efendimiz o gün Medine'ye şeref verdiler. O gün Müslümanlar için bayram olmuştu. Her ağızdan "Ya Resulullah hoş geldiniz" sesleri yükseliyordu. Her yüzde bir neşe ve sevinç parlıyordu. Güzel şiirler okunuyordu. Ensar-ı kiramdan her biri "Ya Resulullah benim evimi şereflendir" diye yalvarıyordu. Fakat Peygamber Efendimiz hiçbirinin gönlü kalmasın diye "Devemi bırakınız, Yüce Allah tarafından görevlendirildiği tarafa gidiyor. Bakalım nerede duracak" buyurdu. Deve de önce Malik İbni Neccar'ın evi önündeki boş arsada çöktü. Sonra kalkıp Beni Neccar'dan Halid Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinin önünde çöktü. Oradan da kalkıp yine eski yerine dönerek orada durdu. Peygamber Efendimiz "İnşallah konağımız burasıdır" diyerek Hazreti Halid'in evini şereflendirdi. 7 ay o evde oturdu. 119. Ensar-ı kiram, Medineli ashab her gün peygamberi ziyaret ederek nöbetle yemek getirir ve hizmette bulunurlardı. O süre içinde adı geçen boş arsa 10 miskal altına satın alınarak üzerinde bir mescit bina edildi. Bugün imarına pek büyük önem verilerek yapılmış olan Mescid-i Nebevi, peygamberin mescidi işte aslen bu mübarek mescittir. Bunun çevresinde yapılmış olan hücreler, odalar tamamlanınca Peygamber Efendimiz bunlara taşındı. Mekke'de kalmış olan müminlerin annesi Hazreti Sevde ile Peygamberimizin diğer aileleri Medine'ye getirildi. Artık Medine-i Münevvere bu mübarek müminlerin ikinci yurdu olmuştu. Müslümanlar tarafından kabul edilen hicri tarih, Peygamber Efendimizin Medine'ye hicret ettikleri yılın Muharrem ayından başlar. Bu tarihten itibaren Müslümanlar için pek parlak bir ilerleme ve açılma devrisi başlamış oldu. 120. Mescid-i Nebevi, Peygamberin mescidi yapıldıktan sonra ashab-ı kiram toplanıp 5 vakit namazı cemaatle kılmaya başlamışlardı. Fakat namaz vakitlerini ilan edip bildirmek gerekiyordu. Başka milletlerin ibadete çağrı için boru öttürmek, çan çalmak, yüksek bir yerde ateş yakmak gibi kabul etmiş oldukları anlamsız işaretler İslamiyet'e yakışmazdı. Bir aralık Hazreti Ömer'in teklifiyle "Es-salate cemiaten" topluca namaza diye seslenildi. Sonra Ensar-ı Kiram'dan Abdullah İbni Zeyd'e rüyasında bildiğimiz şekilde ezan öğretildi. Hazreti Ömer de böyle bir rüya gördü. Peygamber Efendimiz bunu işitince "İnşallah bu rüya haktır, namaza böyle çağrılmalıdır" diye emretti. Sonra bu rüya Allah'ın vahyiyle de sağlamlaştırıldı. Artık namaz vakitleri bu şekilde ilan edilir oldu. Yeryüzünde namaz vakitleri değişik saat ve zamanlara rast geldiği için hiçbir saat yoktur ki orada Muhammediye ezan okunmasın. Bu şekilde Yüce Allah'ın birliği ve büyüklüğü, Peygamberimizin elçiliği, namazın kurtuluşa sebep olduğu bütün insanlık alemine yüksek bir sesle ilan edilmiş oluyor. Peygamber Efendimizin ilk müezzini Bilal Habeşi'dir. Ebu Mahsure Samure ile Amr İbni Ümmi Mektüm ve Sadül Karaz da Peygamberimizin müezzinlerindendir. Radıyallahu Teala anhüm. 63. ayrımın sonu. Sayfa 525.